Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, esnaf ve sanatkarlar bir şehrin kalbidir. Esnaf ve sanatkar olmasa oraya şehir demezler, insanlar ihtiyaçlarını göremezler. Osmanlı Devleti'nde şehirler, çarşılar, bedestenler çeşit çeşit esnafın faaliyetiyle cıvıl cıvıl kaynardı. Bu mesleklerden bir kısmı günümüze kadar devam etti, bir kısmı ise kayboldu gitti. Bu kaybolan mesleklerin bugün bazılarının adı bile kalmadı. Bazıları ise eski kayıtlarda veya birimizin soyadı olarak yaşıyor. İstedik ki zaman zaman bu mesleklerden de bahsedelim. Bu unutulan meslekleri günümüz gençlerine, günümüz dinleyicilerine aktaralım. Mesela abacı. Abacı bugün soyadlarında var. Ama şimdi ne aba giyen kaldı ne abayla uğraşan kaldı. Abanın ham maddesi yündür. Daha çok taşrada, küçükbaş hayvan yetiştirilen yerlerde bulunur. Dokumacılığı da bundan dolayı taşrada gelişmiştir. Yünden dokunur. Sonrasında uzunca bir süre suda dövülür idi aba. Kaba bir tür kumaş idi. Osmanlılarda en evvela dervişler aba giyerdi. İlmiye sınıfı mensupları, medrese talebeleri bu kıyafeti, bu kumaşı tercih ettiler. Fakat yeni kumaş türleri ortaya çıkınca uzun bir zaman aba yoksulluğun, fakirliğin ve dünyadan yüz çevirmişliğin alameti farikası addedildi. Ne var ki bu kumaşın elverişsiz hava şartlarına uygunluğu ve su geçirmezliği keşfedilince kibar çevrelerde abaya itibar etmeye başladılar. İstanbul'da Yeniçerilerin yağmurlukları, Bahriyelilerin üstlükleri bu kumaştan yapılırdı. Böyle olunca aba büsbütün yaygınlaştı. 18. yüzyıl sonlarında Alemdar Mustafa Paşa zamanında yeni kurulan Sekban-ı Cedid Ocağı askerlerinin dizlikleri ve tozlukları abadan imal edilmeye başlanmıştır. Bundan böyle Osmanlı ahalisi sako, şalvar, çakşır, potur, cepken, salta, yelek, cübbe, yağmurluk, terlik ve kukuleta yapımının yanı sıra binek hayvanlarının teçhizatında da abadan istifade etmeye başladı. Ancak dediğimiz gibi abanın ham maddesi yün. Yün de daha ziyade taşrada, küçükbaş hayvan yetiştirilen yerlerde, küçükbaş hayvanların yaygın olduğu yerlerde bulunduğu için dokumacılık da hep buralarda gelişti. İstanbul'da satılan abanın büyük bir kısmı Halep'te, Antep'te, Maraş'ta, Antakya'da ve Balıkesir'deydi. Oradan gelirdi. Bununla beraber İstanbul'da da imalathaneler vardı. Abanın yapımında dink ve dolap çalıştırmak için bolca su gerektiği için bu imalathaneler Beyazıt, Eyüp, Yenikapı ve Samatya gibi suyu bol olan yerlerde toplanmıştı. Sonraları Feshane'de de aba imal edilmeye başlandı. Burada imal edilen abaların oldukça kaliteli oluşu Feshane abasını haklı bir şöhrete kavuşturdu. Abadan elbise ve eşya imal eden, bunlar üzerine çeşitli motifler işleyen zanaatkarlar ve bu eşyaları satanlar Kapalı Çarşı'da toplandılar. Evliya Çelebi'ye göre abacılar Kapalı Çarşı ve Eski Bedeste'nin dış esnafındandı. İstanbul'da cem'an 300 dükkanları vardı. Bu dükkanlarda 700 kadar usta ve kalfa çalışırdı. Şehirde birkaç tane abacılar çarşısı vardı. Bu meslek gruplarının toplandığı sokaklara da abacılar sokağı denirdi. Mesela 19. asırda Eminönü zindan kapısı ile Odun kapısı arasına yakın zamana kadar halk arasında Abacılar Caddesi denirdi. Fakat şimdilerde onlardan, yani abacılardan bize birkaç sokak isminden başka bir şey kalmadı. Kala kala Abacı Halim, Abacı Latif, Abacı Mahmut sokakları kaldı. O kadar. Aba kelimesi sokaklarda bir de bazı tabirlerde yaşamaktadır. Abada bir, çuhada bir, giyene, güzelde bir, çirkinde bir, sevene, meşhur bir türküden bir parçadır. Hatta vurun abalıya çok meşhurdur. Zenginlerin çuha şalvar, fakirlerin aba giydiği devirlerde Balıkesir çarşısında zavallı bir köylüyle şehirli bir ağa arasında bir kavga çıkmış. Mesela namus meselesi. Ağa güya köylünün hanımına namüsait bir nazarla nazar eylemiş. Hal böyle olunca cidal kaçınılmaz olmuş. Kısa bir müddet zarfında tekmeler, tokatlar havada uçuşmaya başlamış. Hemen etrafa meraklı bir kalabalık toplanmış. Malum öyle olur. Herkes seyirlik peşinde. Allah'tan dükkan sahiplerinden birini kan tutuyormuş da kavgayı sona erdirmek için uzaktan çıraklarına bağırmış. Ulan ne bakıyorsunuz öyle? Vurun, ayırın. Çıraklar şaşkın, iyi de usta hangisine vuralım diye sormuşlar. Usta kısa bir müddet düşünmüş, başına dert açılmasın diye, ulan demiş, bu da sorulacak soru mu? Tabii ki vurun abalıya, yani vurun köylüye, öbürüne vursanız başımız belaya girer. Onun için güçsüz kuvvetsiz olanın başına iş açılır manasına kullanılan bir tabirdir vurun abalıya. Bu da aramızda yaşıyor ama şimdi ne aba giyen var, ne aba dokuyan var, ne aba imal edip satan var. Değerli dinleyiciler, bir başka kaybolan meslek arabacılardır. Vaka şimdi taksi şoförleri var ama eskinin arabacıları gibi değil. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'unda hayvan koşulu ilk araba tipi iki öküzün çektiği koçu arabasıydı. Bu boyunduruktan geriye doğru kırık yay biçiminde iki askıya püskül ve çıngıraklar takılmış, makassız ve yaysız, yüksek tabanlı ve dört büyük tekerlekli, üstü yarım silindir biçiminde kasnakla örtülü bir vasıtaydı. Bir de katip odası diye bir araba vardı. Orada öküz yerine bir veya iki tane at koşulurdu. Karoseri ahşaptan, böyle bir oda biçiminde, dört tekerleği fazla yüksek olmayan bir seviyede oturtulmuştur bu karoser. Yanlardan büyük ve açık iki, arkadan camlı ve küçük, tek pencereli, zarif bir vasıtaydı. Dıştan açık yeşil ve sarı gibi zeminler üstüne çiçek desenleriyle süslü, tekerlekleri boyalı, pencereleri pomponlu perdeli, içleri iyi kumaşla kaplı, köşelerine aynalar, ince uzun kristal vazolar yerleştirilmiş arabalardı. Önce saray hanımlarının, sonra her varlıkta aile hanımının bindiği vasıta oldu. Erkeklerin bu arabalara binmesi hatırdan bile geçirilmezdi. 19. asrın son çeyreğinde artık Avrupa'dan ithal iki yanı açık, üstü arkadan körüklü iki kişilik faytonlar, onların dört kişilik karşılıklı iki kanepeli ve ön ile arkadan iki körüklü, üstü kapanan tipi olan landonlar ve her yanı ahşap yapım, kapalı, yan pencereleri camlı, iki kişilik atlı arabalar olan kupalar cemiyet hayatına girdi. Devlet yapısında ve cemiyetin dünya görüşünde kaydedilen gelişmelerin tesiriyle bunlara yine sırasıyla başta padişah, saray mensubu erkekler, devlet ricali, yüksek memurlar ve bu vasıtaları satın alıp da arabacı seyis kiralayabilecek kadar varlıklı aileler binebilmeye başladı. Avrupalılaşmış, iyi giyimli, biraz gösteriş seven beylerin şık eldivenler giyerek kendilerinin kullandıkları Viyana'dan, Paris'ten ithal, Beyoğlu mağazasından alınma, parlak metalik renkli, karoserli tek at koşulu, yan yana iki kişi alabilen kayrioleler çok cazibeli arabalardı. Avrupa hükümdarlarının hatta papaların kullandığı ağır mobilya karoserli, oymalı, altın varaklarla kaplanmış, hatta dışarıdan meşaleler ve heykellerle süslenmiş gösterişli saltanat arabaları hiçbir zaman Osmanlı Sarayı'ndan kullanılmadı ve payitaht sokaklarında arz endam edemedi. İşte değerli dinleyiciler, bu arabacılar, bu arabaları kullanan arabacılar İstanbul'un en renkli esnafıydı. Çünkü çok kimseyi, bunların çünkü kira arabası olanları da vardı. Normal şahıslara ait olanları da vardı. Şahıslara ait olanlar umumiyetle Anadolu'dan gelme güçlü kuvvetli arabacılar kiralarlardı. Ve bunlar devamlı o ailenin emrinde olurdu. Bir de kira arabaları vardı. Bu arabaları almaya gücü yetmeyenler kira arabalarına binerdi. İstanbul'da birer ikişer kira arabaları çoğalmış ve zenginler de bu arabalara itibar eder olmuştur. Arabacılar güçlü kuvvetli olmalarının yanı sıra, umumiyetle Arnavut asıllı idiler bunlar, güçlü kuvvetli olmalarının yanı sıra hoş sohbet olmaları ve sır saklamalarıyla da meşhurdu. Arabada gidip gelirken işittikleri fevkalade yakası açılmadık mevzuları bilirler, fakat ser verirler, sır vermezlerdi. Evliya Çelebi'nin esnafı yazıcıyan dediği arzuhalciler Osmanlı Devleti'nin başşehri İstanbul'da padişaha, sadrazama veya devlet dairelerine istida vermek isteyenleri dinleyip bu istidaları kaleme alan kişilerdi. Arzuhalciler, arzuhalci başı kontrolünde bir esnaf teşkilatıydı. Bu mesleğe girebilmek için hususi bir imtihandan geçerlerdi. Bu imtihanda imla kaideleri, efendim istida usulleri, yazı çeşitleri sorulurdu. Ayrıca arzuhalcilerin yazılan istidanın devlet dairesinin neresinde muamele göreceğini de bilmesi gerekirdi. Bazı istidaların secili yani böyle kafiyeli yazılması, ifadelerin Arapça, Farsça terkiplerle yüklü olması icap ettiği için arzuhalcilerin pek çok tabiri, cümle kalıplarını bilmesi mecburiydi. Yine hoşnuvis yani okunaklı yazan, dürüst ve kanunları, şeriatı bilen tecrübeli kimseler olmaları olmazsa olmazlardandı. Tüm bu hususiyetleri ise ancak Divan Humayun ve Babali kalemlerinden emekli olan eski katipler taşırlardı. Onun için bu meslek adeta onların tek elindeydi. Mesleğin iş sahası çok geniş, kazancı da çok yüksekti. Çünkü halkın büyük çoğunluğu böyle resmi şekilde yazıp çizmeyi bilmezdi. Onun için mektup, pusula, mahzar, ıtıkname yani köle azadı, borç senedi, mukavele gibi vesikaların yazımı hep bu arzuhalcilere düşerdi. Askerler, gurbetçiler, sevgililer de mektuplarını onlara yazdırırlardı. Başvuran kimse arzusunu öyle uzun uzadıya anlatmaz. Sadece mevzuyu söylerdi. Mesela bir muhabbetname istermişse arzuhalci elindeki inşa defterinden bir örneğini bulur, ezberden dikte ederdi. İstanbul arzuhalcilerinin ayrı dükkanları yoktu. Cami avlularında, revatların altında, arastalarda, han, kervansaray, kahvane gibi yerlerde seyyar olarak çalışırlardı. Her arzuhalcinin bir rahlesi, hasırdan da bir küçük iskemlesi olurdu. Rahleye mürekkep hokkası, rıhtan, kamış kalemler, kağıt tomarları koyar, müşterinin oturması için de arkalıksız bir yer iskemlesi bulundururdu. Arzuhalciler değişmez bir şablonu vardı, ona göre arzuhal yazarlardı. İlkin arzuhal kağıdının uzunlamasını ikiye katlarlar, bir orta çizgisi elde ederlerdi. Sonra bu çizginin yukarısına bedu işareti koyarlardı. Bedu, Müslüman kültüründe, Şark kültüründe yazılan yazının zamanında ve usulüyle yerine varması, işe yaraması için konulan bir işarettir. Rivayete göre bu işe bakan bir meleğin adıdır. Bedu. Mektuplara da yazıldı eskiden. Ya Bedu. Sonra kağıdın üst yarısını muamele görmesi için boş bırakırdı. Kağıdın sağında da genişçe bir yer bırakılırdı. Her satır sol kenara iyice yaklaştırılırdı. Arzuhal'in tek kağıtta ve kağıdın ön yüzünde başlayıp bitmesi, altta da bir miktar boşluk kalması esastı. Arzuhaller hitap ve dua ile başlardı. Sonra sırasıyla tarifi nefs yani şahsı tanıtır, beyanı matlap, derdini anlatır ve hatime ile biterdi. Arzuhal'in sonuna bende kelimesiyle beraber, ki bende kul demektir, nezaket ifadesi, kişinin adı yazılır, varsa mührü basılır fakat tarih konmazdı. Tanzimat fermanından sonra arzuhalciler büyük değişme geçirdiler. Cumhuriyet'in ilanından sonra da büyük bir kayba uğradılar. Hükümet merkezi Ankara'ya taşınınca İstanbul'daki yüzlerce arzuhalci işsiz kaldı. Bir kısmı aşk mektubu, asker mektubu, hatta muska yazarak para kazanma çabasına girdiler. Hallerini kimselere arz edemedikleri için de zamanla yok olup gittiler. Evet, bir başka kaybolan meslek, aktarlık. Aktar da denirdi eskiden halk arasında buna, aktar. Aktar, Osmanlılar zamanında usta çırak usulüyle yetişirdi. Ne iş yapar aktar? İlaç yapımında kullanılan ham maddeleri satar ve ilaç hazırlardı. Bugünün eczacıları, ama aynı zamanda da aktar ıtır satan demek olduğuna göre koku, parfüm de satarlardı. Bu meslek erbabı dış ülkelerden getirilen nebati, hayvani ve cimadi ham maddeleri, kökçü denilen esnaftan aldıkları maddeleri ve kendilerince hazırlanan ilaç terkiplerini satarlardı. İshal, basur, öksürük hapları, pehlivan yakısı, çocuk macunu, yara merhemi vesaire. Kimi İstanbul attarları ise kaliteli ham madde elde etmek maksadıyla evlerinin bahçelerinde ada çayı, biberiye, boru çiçeği, hatmi, kekik, kudret narı, oğul otu, reyhan, zater gibi tıpta da kullanılan nebatlar yetiştirirlerdi. Bunların çiçeklerini, yapraklarını, köklerini vakitlice toplar, usulünce kurutur, tezgaha koyarlardı. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilere nazar edilirse, 17. asırda İstanbul'da bu tür tedavilerle alakalı maddeler satan 300 macuncu, 41 gül sucu, 8 ilaç yağı satıcısı, 70 dekçi attar, 2000 hoca attar, 35 amberci, 25 buhurcu, 3 badem yağcı dükkanı vardı. İstanbul attarlarının en meşhurları tabiatıyla Mısır Çarşısı'ndaydı. Bidayette çarşıda bulunan 100 dükkanın 49'u attardı. 1925'te bu sayı tüm İstanbul'da 75 iken 1993'te 15'e düştü. Bu düşüş 1850'lerde başladı değerli dinleyiciler. Bugünkü manada eczaneler çoğalınca tedavi sahasına hazır ilaçlar girdi. O da attarların ortadan kalkmasında amil oldu. Attarların bazısı bir müddet hazır ilaç satarak bu çöküşe direnmeye çalıştı. Bu da attarlarla eczaneler arasında büyük bir rekabetin teşekkülüne sebebiyet verdi. Eczacılar rakiplerinden kurtulmak için bazı ecnebi tabiplerle birlik olup attarların halk sağlığını tehlikeye attığını ileri sürdüler ve bütün attarların kapatılmasını talep ettiler. Müşahhas bir bahane olarak da bazı cahil attarların asulümen, sıçan otu gibi öldürücü zehirler, esrar ve afyon gibi uyuşturucular, barut gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler sattığını gösterdiler. Devrin Mektebi Tıbbiye Askeriye Başkatibi olan Mehmet Muhtar Efendi'nin şahsi gayretleriyle attarlığın tümden kaldırılması zar zor önlendi. 1884 yılında Attarlar ve Kökçüler Nizamnamesi neşredildi. Attarların zehirli drok ve terkipleri, tıbbi müstahzarları satmaları ve ilaç hazırlamaları yasaklandı. Bunun üzerine attarların büyük bir kısmı dükkan kapattılar. Kalanları tohumcu ve baharatçıya dönüştüler. Ama yine de ince attar denilen çok az bir kısmı bir müddet daha tedavide kullanılan maddeleri satmaya devam etti. Bugün labadayı, güneyi, sır dilini, hayyil garikunu, meyanı, zateri, acep nereden bulmalı? Evet, A harfinden bir de ayvazlar akla geliyor. Ayvaz, Avrupa malikanelerinde nasıl servantlar var, onun bir benzeri de Osmanlı konaklarında ayvazlardı değerli dinleyiciler. Ayvazlar Osmanlı hayatına 18. asırda katıldı. İşe koyulmuş, hazır bekleyen manasına gelen bir kelimedir ayvaz. Çoğu Van'dan gelen ve konaklarda çalışma imkanı bulan Ermeni gençlerine deniyordu ayvaz. Kürtlerden de ayvazlık edenler vardı. Bunların tercih sebebi güçlü kuvvetleri oluşlarıydı. Bir de beden gücüne dayalı işlerdeki kabiliyetleriydi. Osmanlıların batıya açılışıyla beraber yazın sayfiyelere, kışın konaklara taşınmanın ve konaklar arası münasebetlerin artması yeni istihdamları gerektirdi. İşte ayvaz istihdamı bundan dolayı yaygınlaştı. Orta halli bir İstanbul konağında haremde bir bacı, selamlıkta da bir ayvazın yardımı aileye yeterdi. Büyük konaklarda bir kahya veya vekil hacın mayiyetinde 2-3 ayvaz bulunurdu. Ayvaz istihdamının bir sebebi de haremlik, selamlık münasebeti. Konakların bu iki ayrı dünyasının giderek birbirine yakınlaşmasıyla ayvazlar aranan hizmetçiler oldular. Konaklardaki ayvazlar bekçilik yapar, geleni karşılar, oda kapılarında emre amade bekler, yemek servisi yapar, ocağı yakar, odun kırar, su taşır, çarşı pazar işlerine bakar. Gerektiğinde kayıkçılık bile yapardı. Bu yüzden hizmet sınıfı içinde en çilekeş olanlar ayvazlardı. Bu denli yorulmalarına mukabil aldıkları ücret de oldukça düşüktü. Ayvazlar konağın müştemilatındaki ahıra ya da ambara bitişik bir odada kalırdı. Buraya ayvaz evi derlerdi. Ayvazların kıyafeti kalıpsız fes. Hem Ermeni hem de ayvaz olduklarını gösteren mor veya mavi bir puşi. Sırtlarında salta, kısa ceket yani, yahut omuzdan iliklenen kapalı yelek. Siyah şal var, kaba kundura, renkli çorap, bellerinde de siyah kuşak. İkinci Meşrutiyet devrinde artık kıtlık yaşanmaya başlanınca ayvazların varlıkları sona erdi. Ama kıyafetleri ve kaba şiveleri yüzünden enteresan bir İstanbul tiplemesi olarak romanlarda, tiyatro piyeslerinde yaşamaya devam etti. Tabirlerde bile kasap ayvaz, ayvaz kasap hepsi bir şeklinde yaşamaya hayatını, varlığını devam ettirdi. Gelelim badanacılara. Osmanlılarda badana beyazlatmak için duvarlara sürülen sulu kireç veya mermer tozuydu. Fakat bu sulu kirece veya mermer tozuna muhtelif boyalar katarlar, renkli badana da yaparlardı. Badana, Tanzimat'tan sonra şehirde tarihi kıymeti haiz eserlerin tamirinde restorasyona gidilemedi, içinin ve dışının badanalanması ile iktifa edildi. Hatta daha garibi, daha hazini, binaların içindeki birçok kıymetli kalem işi, dışındaki taşı ve tuğla beyaz ve çiğ bir kireç tabakasıyla örtüldü. İstanbul'da badananın en gülünç tatbiki 17. asır ortalarında olmuştu. Girit Harbi içinde Venedikler Bozcaada ve Limni'yi işgal ettiler. Çanakkale Boğazı'nı kapadılar. Hatta Boğazı zorlayarak geçmeye İstanbul önlerine gelerek Türkiye'yi, o zamanki hükümeti, sulha mecbur etmeye teşebbüs ettiler. Bu arada Sultan 4. Mehmet'in sadrazamı Mehmet Paşa, düşmanın gözüne heybetli görünsün de Venedikliler korkup kaçsın diye harap sahil surlarını boydan boya badanatlatmıştı. Evliya Çelebi bu badanacı esnaf hakkında şunları söylüyor. 17. asır ortalarında İstanbul'da 400 nefer badanacı vardı. Bunlar mimarbaşılığa bağlı esnaftandır. Badanacılık umumiyetle Ermenilerin elindedir. Esnaf alaylarında yaya olarak arkalarında destilerle mermer kirecinden celab olmuş beyaz badana ve ellerinde uzun sırıklar, ucunda kıl fırçalarla kararmış evleri ve duvarları badanalayıp artarak 80 akçeni alıp ağırdırım, 70 akçe versen olmaz diye Ermeni lehçesiyle tekerlemeler söyleyerek geçerlerdi. 400 nefer Ermeni badanacının 17. asır ortaları için mimarbaşı emrinde ve devlet inşaatında, devlet binalarının inşaatında ve tamirlerinde çalışan sanatkarlar olduğu çok açık. Eski konaklarda, yalılarda, hane sahibinin bendeganı, kapı halkı arasından lüzumunda badanacılık yapacak 3-5 kişi çıkabilirdi. İstanbul'un ayak takımı, fukarası ve hatta orta hallisi evlerini bizzat badana ederlerdi. Bir de bahçıvanlar vardı değerli dinleyiciler. Zeki Müren'in meşhur şarkısındaki bahçıvan geldi. Evet, Osmanlı konaklarında, saray bahçelerinde çalışırlardı. Bunlar umumiyetle bekar uşağıydı. Yani taşladan gelmiş, İstanbul'a yerleşmiş, bir efendinin kefaletine girmiş. İstisnasız o kapının arabacısı, seyisi, ayvazı gibi müstahdemleriyle beraber kendilerine tahsis edilen bir yanaşma odasında yatıp kalkarlardı. Şehrin sair esnafı gibi gedik usulleri vardı onların da. Yani şimdiki ticaret odası gibi gedik usulüne bağlıydılar. Gedik sahibi bahçıvanlar bostan ve bahçelerinde çalışan bekar uşaklarına kefil olurlardı. Yanlarında çalışan yanaşma ve ırgatların sayısı ise bahçe ve bostanların büyüklüğüne göre tespit edilirdi veya tahdit edilirdi. Pirleri ve yiğitbaşılarıyla bir esnaf loncası halinde toplanmışlardı. Bir de hükümet tarafından tayin edilen bahçıvanlar ketüdası vardı. Devlete vergi verirlerdi. O vergi de tersaneye, amireye, yani tersaneye tahsis edilirdi. Her önüne gelen bahçıvan olamazdı. İstanbul'da bahçıvan sayısı belliydi. Bu gedikli bahçıvanların vergisi tersaneye senevi 500 nefer imdadiye olarak tespit edilmişti. Yani senede tersanede daimi olarak çalışan 500 ırgadın temini bahçıvanlara yüklenmişti. Bu ırgatları kaptan paşalık tutar, onar para üzerinden yevmiyelerin de bahçıvanlar ketüdası toplayıp hususi memuru marifetiyle ırgatlara dağıtırdı. 500 nefer ırgatın senelik yevmiyesi 88.500 kuruş tutardı. Fakat bahçıvanlardan tersane iradiyesinin tahsili daima sızıntılara yol açardı. Zaman zaman bahçıvanlar tersanemiz vardır diyerek İstanbul Kadılığı tarafından konulan narha riayet etmezler. Meyve ve sebzelerini narhtan üstün fiyatla satarlardı. Bahçıvanlar ketüdası tarafından tersane imdadiyesinin tahsili de hayli güç bir iş idi. Onun için gedikli bahçıvanlardan bazılarına bu iş kadir edilmesine sebep olurdu. 1826 yılında bugünkü manada belediye gibi çalışacak ihtisap ağalığı kuruldu. Bir de nizamname yapıldı. Bahçıvanların tersane imdadiyesi yani vergisi esaslı bir şekilde tespit edildi. İstanbul'un dört kadılığında kayıtlı ne kadar gedikli bahçıvan esnafı varsa bahçıvanlar ketüdası ile beraber ihtisap ağalığına çağrıldı. Tersane imdadiyeleri olan 88.500 kuruş bahçe ve bostanlarının büyüklüğüne ve dolayısıyla gedikli bahçıvanların servet ve kudretlerine göre aralarında adil bir şekilde taksim edildi. Ve senede 4 taksit ile bu parayı ketüdalarına yani kahyalarına teslim etmeleri emrolundu. Bundan başka kendilerinden her ne isim altında olursa olsun ne para ne sebze ne meyve talep edilirse vermemeleri, talep karşısında kalırlarsa hükümete şikayette bulunmaları bildirildi. Bahçıvanlar ketüdası taksitleri toplayınca ihtisap ağalığına yatıracak, ihtisap ağalığı da bu parayı tersaneye verecekti. Buna karşılık gedikli bahçıvanlar da mevsimine gününe göre ihtisap ağalığı tarafından tespit edilen narhtan fazlasına yani kar haddinden fazlasına sebze ve meyve satmayacaklardı. Evet, o zamanki bahçıvanlar yani seyyar manavlar yakın zamana kadar varlığını devam ettirdiyse de şimdi artık tarihe karıştı. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa edelim. Kaybolan mesleklerin sayısı çok. Hatta bu hususta kaybolan meslekler diye bir de kitap hazırlanmış Serkan Özburun'un. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu unutulmaya yüz tutmuş kaybolan mesleklerin hiç değilse isimlerini olsun yaşatıyor. Ne iş yaptıklarını belki gelecek kuşaklar hayretle takip edebilecekler. Bu haftalık bu kadar değerli dinleyiciler. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.